Ayrım 32.
Göbeği olmadığı için pek canı sıkılan Lori Leux, bunun sarı yağ, zararlı yağ olduğunu söylüyordu. Her ne olursa olsun Capio sağlığı için bu kez daha fazla içip daha beter sarhoş oluyordu. Her zaman darmadağınık duran kırlaşmış saçları pırıl pırıl parlıyordu. Maymunlardakini andıran çene kemikleriyle o ayyaş suratı şaraptan kızarıp morarıyordu. Bütün bunlara karşın o gene de kendi zevkinden başka bir şey düşünmüyordu. Karısı içinde bulundukları sıkıntılardan söz edecek olsa onu tartaklıyor, hırpalıyordu. Erkekler bu dertlerle uğraşmak için mi yaratılmıştı kuzum? Evde bir lokma ekmek yokmuş, bu onu zerre kadar ilgilendirmezdi. O sabah akşam yiyeceğini önünde hazır bulmak istiyor, bunun nereden geldiğini de hiç mi hiç düşünmüyordu. Böylece Capio çalışmadığı zamanlar daha da titizleniyordu. Beri yanda Lantier'in omzuna hala dostça şaplaklar indiriyor, onunla şakalaşıyordu. Karısının uygunsuz ilişkilerini elbette ki bilmiyordu. Daha doğrusu öteki beriki, boşlar, pasyonlar onun hiçbir şeyden kuşkulanmadığına yemin billah ediyorlardı. Günün birinde bunu öğrenecek olursa büyük bir felaket çıkacağından söz ediyorlardı. Ama beri yanda Bayan Lerat, adamın özbeöz ablası, başını sallıyor, böyle durumlardan hoşlanan ne kocalar tanıdığını söylüyordu. Bulaşık tatlı kap tatlı olurdu. Bir gece şapkacının odasından dönen Gervais bile karanlıkta kıçına bir şaplak yiyince buz gibi donup kalmıştı. Sonra karyolanın kenarına çarptığını sanarak içi biraz rahatlamıştı. Doğrusu ya, durum çok korkunçtu. Kocası bu konuda ona şakalar yapıp eğlenemezdi. Bir yanda Lantier'in de sağlığı yerindeydi. Kendisine çok iyi bakıyordu. Tokasını sıkmak ya da gevşetmek zorunda kalacağı kaygısıyla sürekli bir korku içinde pantolonun kemeriyle habire belini, göbeğini ölçüyordu. Bu halinden çok hoşnuttu. Zarif olmak için ne şişmanlamak ne de zayıflamak istiyordu. Bu yüzden yiyecek konusunda çok titizlik gösteriyor, bütün yemekleri kilosunda değişiklik oluşturmayacak biçimde hesaplıyordu. Evde beş para bulunmadığı zamanlarda bile yumurta, pirzola gibi hem besleyici hem de hafif şeyler istiyordu. Gervais'i kocasıyla paylaşmaya başladığı zamandan beri Lantier evin içinde kendini büsbütün yarı yarıya ortak durumunda görür gibi olmuştu. Ortalıkta para görünce cebine atıyor, Gervais'i emir kulu gibi kullanıyor, sırasına göre bağırıp çağırıyordu. Ev Capio'nun değil de onundu sanki. Sözün kısası, iki tane efendisi olan bir evdi burası. Ve sonradan gelen efendi daha kurnaz, daha açık göz takımından olduğu için nalıncı keseri gibi hep kendine yontuyordu. Kadın da sofrada ve her nerede olursa olsun her şeyin en iyisini kendine ayırıyordu. Kısacası Capio'ların kaymağını alıyordu. Artık başkalarının önünde karı kocaya ev sahipliği yapmaktan hiç sıkılmıyordu. Nana hala gözdesiydi çünkü uslu, sevimli küçük kızları pek severdi. Oğlan çocukların kendi başlarının çaresine bakmaları gerektiği düşüncesinde olduğu için Etienne'le giderek daha az ilgileniyordu. Capio'yu aramaya geldikleri zaman karşılarında hep ayağında terlikleri, sırtında gömleğiyle, rahatsız edilmiş bir koca haliyle dükkanın arkasından çıkıp boy gösteren Lantier'i buluyorlardı. Capio adına o konuşuyordu, aralarında ayrı gayrı olmadığını söylüyordu. Bu iki erkek arasında Gervais'in pek yüzü gülmüyordu. Tanrı'ya şükürler olsun, sağlığından hiç şikayeti yoktu. O da gitgide semiriyordu. Ama bakılması, gönlü hoş edilmesi gereken iki erkekle uğraşmak çoğu zaman gücünü aşan bir işti. Aman Tanrım, bir koca bile insanı çileden çıkarmaya yeter de artardı bile. İşin asıl kötü yanı bu kerataların çok iyi anlaşmasıydı. Aralarından su sızmıyordu. Hiç kavga etmiyorlardı. Akşamları yemekten sonra dirseklerini masanın kıyısına dayayıp birbirlerinin yüzüne bakarak gülüşüyorlar. Zevk peşinde koşan kediler gibi bütün gün boyu birbirlerine sürtünüp duruyorlardı. Bu iki kabadayı eve öfkeli döndükleri günler hınçlarını kadından çıkarıyorlardı. E hadi bakalım, vurun abalıya, dayanıklı sırtı vardı Gervais'in. Böyle ikisi bir ağızdan avaz avaz bağırdıkça dostlukları artıyordu. Bu arada kadının ağzını açıp da bir yanıt vermesi ne haddine? İlk zamanlar biri bağırdığında Gervais öbürüne göz ucuyla işaret ederek yalvarır, ondan gönül alıcı bir söz koparmaya çalışırdı. Ama pek de başarılı olmazdı hani. Şimdi artık sesini çıkarmadan boyun eğmek zorunda kalıyordu. Ağzı pek bozuk olan Capio ona iğrenç sözcükler kullanıyordu. Lantier tam tersine söyleyeceği kötü sözleri seçiyor, hiç kimsenin kullanmadığı deyimleri özenle arayıp buluyordu. Bunlar da Gervais'in daha çok gücüne gidiyordu. Ta yüreğinin ortasına gülle gibi oturuyordu. Bereket versin ki insanoğlu her şeye alışıyor. İki erkeğin kötü sözleri, haksız davranışları sonunda ince cildinin üzerinden bir muşambadan kayar gibi kaymaya başlıyordu. Hatta onları öfkeli görmekten hoşlanır olmuştu. Çünkü nazik davrandıkları zaman hiç yanından ayrılmıyorlardı. Rahat rahat bir tek çamaşır ütülemesine bile fırsat vermiyorlardı. Böyle günlerinde damaklarını okşayacak yemekler pişirmesini istiyorlardı. Biri tuz koy, öbürü koyma diyordu. Birine ak, öbürüne kara demek, ikisini de pohpohlamak, ikisini de birbiri ardından okşamak zorunda kalıyordu. Hafta sonunda kafası kazan gibi bütün vücudu kırık dökük çılgın gözlerle çevresine bakınarak alık alık oturuyordu. Böylesine bir meslek ve didinme kadını elbette yıpratır, daha doğrusu çökertirdi. Evet, Capio ile Lantier onu tam anlamıyla tüketiyorlardı, kanını emiyorlardı. Aşırı savurganlığı belirtmek için mumu iki ucundan yakmak deyimi kullanıldığı gibi Gervais'i iki ucundan yakıyorlardı. Hiç kuşkusuz çinko işçisi eğitim ve öğrenimden yoksundu ama bu şapkacı da fazlasıyla vardı. Daha doğrusu kirli adamların pis vücutlarının üzerine kar gibi tertemiz bir gömlek giymeleri gibi göstermelik bir eğitimi vardı. Gervais bir gece düşünde kendini bir kuyunun kıyısında gördü. Capio bir yumruk vuruşuyla onu itiyordu. Oysa Lantier daha çabuk kuyuya atlasın diye onun böğrünü gıdıklıyordu. İşte bu düş tıpatıp kendi yaşamına benziyordu. Neme lazım, çok iyi ders alıyordu. Gitgide işi gevşetmesinde şaşılacak hiçbir şey yoktu. Mahalleli kötü huylar edindiğini söyleyerek genç kadını suçlamakta çok haksızlık ediyordu. Çünkü felaketine neden olan kendisi değildi. Kimi zaman oturup da düşündüğü vakit vücudunda bir ürperti dolaşıyordu. Sonra işlerin aslında daha da kötü olabileceğini düşünüyor, söz gelimi iki kolunu kaybedebileceğine, iki kocayı idare etmek daha iyiydi diye düşünüyordu. Ve Gervais böyle düşününce içinde bulunduğu durumu olağan bulmaya başlıyordu. Bu durumdan da kendisine ufacık bir mutluluk hazırlamaya çalışıyordu. Öylesine hiçbir şeyi umursamaz olmuştu ki artık ne Capio'dan ne de Lantier'den nefret ediyordu. Gay tiyatrosuna seyrettiği bir piyeste aşığı uğruna kocasından nefret eden ve onu zehirleyen bir orospu görmüştü. Ve yüreğinde böyle bir şey duymadığı için kendi kendine pek kızmıştı. Üçü bir arada uzlaşarak tam bir uyum içinde yaşamak ne akıllıca bir şey değil miydi? Yo, hayır, hayır, böyle saçmalıklara hiç gerek yoktu. Zaten hoşa gider hiçbir yanı olmayan yaşamı bu gibi davranışlarla büsbütün berbat oluyordu. Kısacası eğer çinko işçisiyle şapkacı kendisini daha az yorsalar ve daha az azarlasalar, borçlara karşın kendilerini tehdit eden yoksulluğa karşın Gervais gene de çok rahat olduğunu ve yaşamından hoşnut olduğunu söyleyecekti. Ne yazık ki güze doğru evin içi daha da karıştı. Lantier zayıfladığını ileri sürerek her gün biraz daha fazla surat asıyordu. Varayoa söyleniyor, patatesli türlü yemeğini beğenmiyor, zeytinyağında pişmiş bu tatsız tuzsuz türlüyü ne zaman yese mutlaka karnı ağrıdığını söylüyordu. Şimdi artık evde en küçük ağız dalaşı, kısa sürede hemen ailedeki yoksulluğun nedenini birbirlerinin üzerine attıkları kavga dövüşe dönüşüyordu. Herkes yatağına çekilip zıbarmadan önce binbir güçlükle zor bela barışıyorlardı. Yemlikte kepek olmayınca eşekler dövüşür değil mi? Lantier işlerin kötüye gittiğinin kokusunu alıyor, iflasın iyiden iyiye kapıya dayandığını sezinliyordu. Sermayenin kediye yüklendiği, tertemiz edildiğini, Allah'a ısmarladık diyerek şapkasını alıp kendisini besletip barındıracağı başka bir kapı aramak zorunda kalacağı günün hiç de uzak olmadığını anladıkça öfkeden küplere biniyordu. Kovuğuna çok alışmıştı. Ev halkının nazlanmaları ortasında kendine göre küçük alışkanlıklar edinmişti. Cennet gibi bir yerdi. Buradaki rahatını hiçbir yerde bulamazdı. Elbette canım, insan tıka basa doyduktan sonra tabağında hala yiyecek kalır mı? Lantier sonunda kendi midesine öfkeleniyordu tabii ki. Çünkü evin bütün varı yoğu şu anda sırf onun midesindeydi. Ne var ki o hiç de öyle düşünmüyordu. 2 yıl içinde böyle alabora oldukları için ötekilere fena halde kızıyor, kim besliyordu? Eh doğrusu ya, kapyolar hiç de dayanıklı insanlar değillermiş. İdare bilmediği, har vurup harman savurduğu için Gervais'e bağırıp çağırıyordu. Allah kahretsin, şimdi halleri ne olacaktı? Tam da mükemmel bir iş anlaşması yapmak üzereyken dostları kendisini yüzüstü bırakıyorlardı. Bir fabrikada 6.000 frank ödenekle bir iş bulmuştu. Bütün aileyi lükse kavuşturacak bir paraydı bu. Aralık ayında bir akşam yemek yemediler. Evde ağza atacak bir tek lokma bile yoktu. Üzüntüden bir karış suratı asılan Lantier artık erkenden sokağa çıkıyor, mis gibi yemek kokularının yüzleri güldürdüğü başka bir kapı bulmak amacıyla kaldırımları aşındırıyordu. Çıkıp gitmeden önce de sobanın yanında saatlerce oturup düşünüyordu. Son zamanlarda birdenbire pansiyonlara karşı büyük bir yakınlık göstermeye başlamıştı. Güvenlik görevlisiyle artık Badinga diye alay etmiyor, imparatorun belki de gerçekten iyi bir adam olduğunu söyleyip onun sözünü onaylayacak kadar ileri gidiyordu. Hele Virgin'e pek değer verir gibi görünüyordu. Onun zeki bir kadın olduğunu, işini mükemmel biçimde yürütmeyi becerdiğini söylüyordu. Apaçık belliydi, pasyonları pohpohluyordu. Hatta yanlarında pansiyoner olmayı tasarladığı bile düşünülebilirdi. Ne var ki Lantier'in bundan daha karmaşık gizli bir amacı vardı. Virgin bir gün ona bir dükkan açmak istediğini söylediği için Lantier onu koltukluyor ve tasarının gerçekten pek mükemmel olduğunu söylüyordu. Evet, Virgin uzun boyu, cana yakınlığı ve hamaratlığıyla tam da ticaret için yaratılmış bir kadındı. Virgin'in istediği kadar para kazanabileceğinden hiç kuşkusu yoktu. Madem ki bir halanın mirasını almışlardı, sermaye çoktan hazır demekti. Bir mevsimde çıkardığı 4 entariyle uğraşmak bir yana, ticarete atılmak da yerden göğe kadar haklıydı hani. Lantier, para kırıp büyük bir servet sahibi olmakla uğraşan kimseleri bir bir sayıp döküyordu. Sokağın köşesindeki manav kadını, dış bulvardaki çanak çömlek satan küçük dükkanın sahibi kadını örnek olarak gösteriyordu. Tam da sırasıydı şimdi. Mağazayı süpürüp çöpünü satışa çıkarsam para ediyordu. Fakat Virgin bir türlü kesin karar veremiyordu. Kiralayacak bir dükkan arıyor, mahalleden ayrılmak istemiyordu. Bunun üzerine Lantier genç kadını köşelere çekip ara sıra kısa süreli fısıldaşmalara başladı. Ona zorla bir şey kabul ettirmek istermiş gibi bir hali vardı. Virgin de kesinlikle olmaz demiyor, bildiği gibi davranmasına izin verir gibi görünüyordu. Aralarında sır gibi bir şeydi bu. Gizli bir dalavere çevirdikleri, birbirlerine göz kırpmalarından, kullandıkları kimi sözcüklerden, el sıkışmalarından da ayrım sanıyordu. O andan sonra şapkacı, kuru ekmeğini yerken sinsi bakışıyla kapyoları gözetlemeye başladı. Yeniden çenesi açılmıştı. Durmadan usandırıcı yakınmalarıyla, sızlanmalarıyla onları serseme çeviriyordu. Aman sakın ha, sırf kendini düşünerek konuştuğunu sanmasınlar. Dostlarıyla birlikte gerekirse açlıktan gebermeye hazırdı. Yalnız durumu anlamak ve sağduyuyla değerlendirmek gerekiyordu. Mahallede emekçiye, kömürcüye, bakkala, daha başkalarına en azından 500 frank borçları vardı. Üstelik 2 taksit kira borcu, yani 250 frank da mal sahibine borcu vardı. Hatta bu parayı Ocak ayında ödemezse mal sahibi Bay Marescot onları kapı dışarı etmekten söz ediyordu. Sonra da evde ne var ne yoksa hepsini rehinciye yatırmışlardı. Rehine götürülecek 3 franklık ıvır zıvır bile kalmamıştı. Ev öylesine kesinlikle tertemiz edilmişti ki geride kala kala sadece duvardaki çiviler kalmıştı. Bir de 3 metreliklik bir kitap vardı. Gervais kolu kanadı kırılmış, bir türlü bu hesabın içinden çıkamıyordu. Öfkeleniyor, masaya yumruklar indiriyordu. Yahut da budala gibi ağlamaya koyuluyordu. Bir akşam, ben yarın çekip gidiyorum diye bağırdı. Hep böyle korku içinde yaşamaktansa, anahtarı paspasın altına koyup evden kaçmak, sokaklarda yatmak daha iyidir. Lantier sinsi sinsi, birini bulsak kontratı ona devretmek daha akıllıca bir davranış olurdu dedi. Siz ikiniz dükkanı bırakmaya kesin karar verdiğiniz zaman Gervais hemen adamın sözlerini ağzına tıktı. Aman hemen şimdi, ah ne iyi olur bir güzel kurtulurum bu dertten. O zaman şapkacı büyük bir ustalıkla işin kolay yanını gösterdi. Kontratı devrederken yeni kiracıdan ödenmesi geciken 2 taksidi hiç kuşkusuz alabilirlerdi. Ardından da pasyonlardan söz açtı. Virgin'in harıl harıl dükkan aradığını anımsattı. Bu dükkan belki onun işine gelirdi. Kadının tıpkı böyle bir yere sahip olmayı pek arzuladığını Lantier şimdi birden anımsıyordu. Ne var ki çamaşırcı kadın Virgin'in adını işitir işitmez ansızın sakinleşti. Bakalım, düşünecekti. İnsan öfkeliyken evini barkını bırakacağını, başını alıp gideceğini kolayca söylerdi her zaman. Ama oturup bir iyice düşününce bunun pek de o kadar kolay olmadığı görülüyordu. Daha sonraki günler Lantier her ne kadar aynı teraneleri okumayı sürdürdüyse de Gervais bundan daha kötü durumlarda kaldığı halde gene de işin içinden sıyrılıp düzlüğe çıktığını söylüyordu. Dükkan elinden giderse kendisi ne yapardı bilmiyordu. Yağma yok, ekmek parasını nereden kazanırdı? Tam tersine yeni işçiler tutacak, yeni müşteriler edinecekti. Bunları kendisini yere serilmiş, yeniden toparlanıp ayağa kalkmak için umudunu tamamıyla yitirmiş gösteren şapkacıya karşı savaşmak için söylemişti. Ne var ki Lantier Virgin'in adını yeniden ağzına almak patavatsızlığında bulununca Gervais şiddetle karşı çıktı. Yo, hayır, hayır. Aslı Virgin'in iyi niyetinden oldum olası kuşkulanmıştı zaten. Virgin'in dükkana göz koymaması kendisini küçük düşürmek içindi. Dükkanı sokaktan geçen herhangi bir kadına belki verirdi de top attığını görmeyi hiç kuşkusuz yıllardan beri sabırsızlıkla bekleyen bu 200'lü sinsi karıya dünyada vermezdi. Şimdi her şey gün gibi ortaya çıkıyordu. O çenesi düşük kuş beyinli karının kediye benzeyen gözlerinde sarı kıvılcımların niçin çaktığını şimdi çok iyi anlıyordu. Evet, Virgin vaktiyle çamaşırhanede kıçına yediği köteyi hiç mi hiç unutmamıştı. İçine dert olmuştu bu. Gizli gizli kim besliyordu? Eh pekala, eğer bir dayak daha yemek istemiyorsa bu hıncını gizli tutmakla sakınımlı davranmış olurdu. Öylesi onun için daha hayırlıydı. Hem de bu iş fazla uzun sürmeyecekti. Şimdiden kendini köteye hazırlayabilirdi. Lantier bu kötü söz sağanağı karşısında önce Gervais'i bir güzel haşladı. Ona keçi inatlı dedikodu kumkuması bayan kuru sıkı dedi. O kadar öfkelenmişti ki Capio'ya karısını bir dostuna saygı göstermeye zorlamaktan aciz bir hödük olarak tanımladı. Sonra öfkenin her şeyi büsbütün berbat edeceğini anlayarak başkalarının işiyle bir daha kesinlikle uğraşmayacağını yemin etti. Çünkü insan yaptığının karşılığını alamadığı gibi bir de üstelik kötü muamele görüyordu. Gerçekten de kontratın devredilmesi konusunu daha fazla üstelemez göründü. Bu işten gene söz açmak ve çamaşırcı kadını razı edebilmek için uygun bir fırsat gözlemeye başladı. Ocak ayı gelip çatmış, yağışlı ve soğuk, berbat bir hava başlamıştı. Bütün Aralık ayı boyunca öksüren, soluğu tıkanan Capuana, hacı suyu atma yortusundan sonra yatağa iyice çakılmıştı. Bu onun her zamanki huyuydu. Her kış bunu 4 gözle beklerdi. Ne var ki bu kış çevresindekiler onun odasından ancak ayakları önde çıkabileceğini söylüyorlardı. Capuana hala iri yarı ve toplu olmasına karşın bir gözü artık hiç görmüyordu. Suratının yarısı çarpılmıştı. Öyle kötü kötü bir hırıldayışı vardı ki doğrusu ya sanki tahtalı köyden haber getiriyordu. Çocukları onun defterini sürecek değillerdi elbette. Ancak o kadar uzun zamandan beri sürüklenip duruyordu ki, artık herkese o kadar fazla, o kadar ağır geliyordu ki, hepsi onun ölümünü bir kurtuluş gibi düşünüyordu. Bu ölüm, yaşlı kadın için de çok hayırlı olacaktı. Çünkü yaşayacağı kadar yaşamıştı değil mi ya? Çağrılan doktor bir kez gelmiş, bir daha uğramamıştı bile. Onu büsbütün baştan atmış olmamak için ıhlamur falan içiriyorlardı. Her saat başı odasına girip hala yaşayıp yaşamadığına bakıyorlardı. Soluğu öyle tıkanıyordu ki artık hiç konuşamaz olmuştu. Ama sağlam kalan canlı ve berrak tek gözüyle herkese dik dik bakıyordu. Çok şey vardı bu gözün içinde. Gençlik özlemleri, pişmanlıkları, yakınlarının bir an önce kendisinden kurtulmak için gösterdikleri sabırsızlığı görmenin acıları. Geceliğin sırtında bir gömlekle gidip camlı kapıdan içerisini gözetlemekten artık hiç çekinmeyen o ahlaksız Nana'ya karşı öfkeler. Bir pazartesi akşamı Capio eve sarhoş döndü. Anasının yaşamı tehlikeye girdiğinden beri pek duygusal, pek yufka yürekli olmuştu. Adam yatağa yatıp horul horul uyuduktan sonra Gervais bir süre daha ortalıkta dolandı durdu. Gecenin bir bölümünü Capio anayı beklemekle geçiriyordu. Zaten Nana da pek cesur davranıyor, hala yaşlı kadının odasında yatıyordu. Onun öldüğünü işitirse pekala herkese haber verebileceğini söylüyordu. O gece çocuk uyuduğu, hasta da sakin sakin uyur göründüğü için çamaşırcı kadın odasından kendisini çağıran, gelip bir parça dinlenmesini öğütleyen Lantier'in sözüne en sonunda uydu. Sadece tek bir mum yaktılar yere. Dolabın arkasına koydular ama saat 3'e doğru Gervais büyük bir yürek sıkıntısı duyarak, tir tir titreyerek birdenbire yataktan atladı. Vücudundan soğuk bir soluk geçtiğini hisseder gibi olmuştu. Mum yanıp bitmişti. Genç kadın şaşkın şaşkın, telaşlı ellerle karanlıkta iç etekliklerini bağladı. Ancak küçük odada eşyalara çarpa çarpa araştırdıktan sonra küçük bir lamba bulup yakabildi. Karanlığın yoğun sessizliği ortasında sadece çinko işçisinin horultusu bir çift kalın ses halinde işitiliyordu. Nana sırt üstü uzanmış, kabaran dudaklarından hafif bir soluk çıkarıyordu. Gervais koca koca gölgeler zıplatan lambayı eğerek Capio ananın yüzüne tutunca onun bembeyaz suratını gördü. Başı yana düşmüş, gözleri açıktı. Capio ana ölmüştü. Çamaşırcı kadın hiçbir çığlık koparmadan her yanı buz kesilmiş bir halde soğukkanlı, sakınımlı adımlarla yürüyerek Lantier'in odasına döndü. Adam yeniden uyumuştu. Kadın eğildi. Hafif sesle "Buraya bak, tamam, ölmüş," dedi. Bir iki uyku sersemliğiyle mahmur mahmur homurdandı. "Rahat bırak beni canım, hadi git yat. Eğer öldüyse hiçbir şey yapamayız. Elimizden bir şey gelmez ki." Sonra dirseğine dayanarak doğruldu. "Saat kaç?" diye sordu. "3." "Henüz 3 mü? Hadi yat öyleyse, hastalanacaksın. Sabah olsun, hele düşünürüz." Ama Gervais onu dinlemiyor, iyice giyiniyordu. Bunun üzerine Berike, kadınların odun gibi kafasına söz girmez diye söylenerek yorganı burnuna çekti, yüzünü de duvara döndü. Evde bir ölü bulunduğunu herkese ilan etmek için bu kadar aceleye gerek var mıydı? Gecenin ortasında hiç de iç açıcı bir şey değildi bu. Lantier kara düşüncelerle uykusunun kaçtığını görerek pek öfkelendi. Bu arada Gervais pılısını pırtısını saç firketlerine varıncaya kadar toplayıp odasına götürdükten sonra oturdu. Şapkacıyla bir yatakta yakalanmak korkusu olmadan rahat rahat hıçkırmaya başladı. Aslına bakılırsa Capio anayı severdi. İlk anda onun öbür dünyaya göçmek için bu kadar uygunsuz bir saati seçmesinden sadece korktu ve can sıkıntısı duydu. Ama şimdi büyük bir acı çekiyordu. Ve derin sessizliğin ortasında yalnız başına oturmuş, çok yüksek bir sesle hüngür hüngür ağlamasına karşın kocası hala horul horul uyuyordu.